Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Cenab-ı Hakk'ın selameti, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Bugün Eğitim Dünyası programında sevgili gençlerimizin yüksek öğretim kurumlarına tercih sürecini yeniden inşallah ele alacağız. Bugün üniversiteye hazırlanan gençlerimizin hayatındaki en önemli dönemeçlerden birini konuşacağız. 2026 Yüksek Öğretim Kurumları sınavı tercih süreci biliyorsunuz başladı. Şu anda üniversitelerimizin tanıtım günleri var ve gençlerimiz aileleriyle birlikte bu tanıtım günlerine katılıyorlar ve hayallerini gerçekleştirmek adına kafa yoruyorlar şu anda. Evet sevgili gençler, sizler için uzun bir hazırlık dönemi geride kaldı. Sabah erken saatlerde başlayan çalışmalar, gece tamamlanan denemeler, yetiştirilmeye çalışılan konular, yanlışlardan sonra gelen yeniden dirilmeler, doğrulmalar, bazen umut, bazen kaygı, bazen yorgunluk, bazen de acaba başarabilecek miyim sorusuyla geçen günler, aylar, hepsi geride kaldı. Sevgili gençler, her şeyden önce YKS süreci içerisinde göstermiş olduğunuz tempodan dolayı, gayretten dolayı sizleri yürekten tebrik ediyorum. Sadece çok yüksek puan alanları değil, emek veren, sorumluluk alan, sınav salonuna giren, korkusuna rağmen devam eden, düştüğünde yeniden ayağa kalkan bütün öğrenme arkadaşlarımızı, gençlerimizi kutluyorum. Çünkü gerçek başarı yalnızca sonuç belgesini yazan puan olmadığını daha önce Eğitim Dünyası programında yine ifade etmiştik. Gerçek başarı çalışmayı öğrenmek, zamanı yönetebilmek, sabredebilmek, zorluklar karşısında kaçmamak, gerektiğinde yeniden başlayabilmek ve sorumluluğunu üstlenebilmektir. İşte şimdi önümüzde yeni bir aşama var. Sınav bitti ama bu yolculuk bitmedi. Hatta bazı gençlerimiz için sınavdan daha dikkatli yürütülmesi gereken çok kıymetli bir dönem başladı. Çünkü yanlış cevaplanan bir soru birkaç puan kaybettirebilir. Fakat düşünmeden yapılan bir tercih insanın yıllarını etkileyebilir. Bu nedenle bugün yalnızca hangi üniversite kaç puanla öğrenci alıyor sorusunu konuşmayacağız. Bugün Eğitim Dünyası programında şu soruların da cevabını arayacağız. Ben kimim? Neye ilgi duyuyorum? Hangi alanlarda güçlüyüm? Nasıl bir hayat yaşamak istiyorum? Seçmeyi düşündüğüm bölüm bana, benim kişiliğime, karakterime gerçekten uygun mu? Üniversitenin adı mı, bölümün niteliği mi daha önemli? Aileler bu süreçte çocuklarına nasıl destek olmalı? Tercih listesi hangi mantıkla sıralanmalı? Puan mı, başarı sırası mı esas alınmalı? Burs, barınma, ulaşım, eğitim dili, akademik kadro ve mezuniyet sonrası imkanlar nasıl değerlendirilmelidir? İşte bugün Eğitim Dünyası programında konuşmamızın temel ifadeleri bunlar olacak. Kıymetli gençler, kıymetli anneler, babalar, tercih yapmak puanları sıralamak değildir. Tercih yapmak insanın kabiliyetleri, değerleri, hedefleri ve hayat şartları arasında doğru bir denge kurmasıdır. Bir bölüm seçiyorsunuz fakat aslında o bölümle birlikte bir şehir, bir çevre, bir hayat düzeni, bir meslek kültürü ve bir gelecek ihtimali seçiyorsunuz. Şimdi sizleri zihnimizde küçük bir yolculuğa davet etmek istiyorum. Takvimler 2045 yılını gösteriyor. Bugün tercih yapmaya hazırlanan gençlerimiz artık meslek hayatlarının içinde bulunan yetişkinler. Kimisi sağlık alanında çalışıyor, kimisi mühendislikte, kimisi hukukta, eğitimde, sanatta, bilimde, girişimcilikte, iletişimde veya henüz bugün adını çok sık duymadığımız yeni bir alanda. 2045 yılından bugüne bir mektup geldiğini düşünelim ve mektupta şöyle deniliyor. Sevgili gençler, bugün üniversite tercihlerinizi yapmaya hazırlanıyorsunuz. Aklınızda pek çok soru olduğunu biliyorum. Hangi bölümü seçmeliyim? Hangi meslek gelecekte varlığını sürdürecek? Bugün vereceğim karar beni nasıl bir hayata taşıyacak? Yıllar sonrasından size şunu söyleyebilirim. Bu soruların tamamı çok değerlidir. Fakat geleceğinizi belirleyen tek unsur bugün gireceğiniz üniversitenin adı olmadı. Gelecekte güçlü kalanlar, kendisini tanıyanlar, öğrenmeye devam edenler, yeni beceriler geliştirenler ve değişime uyum sağlayabilenler oldu. Değerli, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, sevgili gençler, Milli Eğitim Bakanlığımızın tercih kılavuzu da konuşmasına aslında 2045 yılından bugüne yazılmış böyle bir mektupla başlıyor. Ve nitekim de Milli Eğitim Bakanlığımız Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Daire Başkanlığı tercih kılavuzunu da veliler için kılavuzu da sitesinde yayınlamış bulunuyor ve bu şekilde bir giriş yapıyor. Bu mektupta geleceğin dünyasında sağlık, çevre, uzay, biyoteknoloji, yapay zeka ve dijital teknolojilerin hayatın merkezine yerleştiği anlatılıyor. Ancak çok daha önemli bir şey söyleniyor. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, eleştirel düşünme, problem çözme, iletişim, empati, işbirliği yapabilme, üretkenlik ve yaşam boyu öğrenme isteği insanın en değerli gücü olmaya devam edecek. Bugün bir meslek seçerken sadece mevcut iş ilanlarına bakmak yeterli değildir. Çünkü bazı meslekler dönüşecek, bazı görevler yapay zeka ve otomasyonla yeniden şekillenecek. Bazı mesleklerin içerisinde yeni uzmanlık alanları oluşacak. Bugün adı bilinmeyen bazı işler gelecekte önemli çalışma alanlarına dönüşecek. Bu sebeple çocuklarımıza yalnızca bir mesleğin bilgisini kazandırmak yetmez. Onlara öğrenmeyi, merak etmeyi, araştırmayı, doğru soru sormayı, yeniden başlamayı, ahlaki sorumluluğu taşımayı ve değişim karşısında sağlam durmayı öğretmeliyiz. Sevgili gençler, üniversite hayatınızda alacağınız diploma tabii ki değerlidir. Fakat diploma tek başına kesinlikle yeterli değildir. Diplomanızın yanında iyi bir yabancı dil, dijital okuryazarlık, iletişim becerisi, proje deneyimi ve okul sürecinde yapacağınız çok çeşitli stajlar, katıldığınız konferanslar, aldığınız sosyal sorumluluk çalışmaları, yaptığınız okumalar, izlediğiniz filmler ve mesleki etik ve güçlü bir şahsiyet geliştirmelisiniz. Çünkü gelecekte iş dünyası size yalnızca hangi bölümden mezun oldun diye bir soru sormayacak. Ne üretebiliyorsun? Hangi problemi çözebiliyorsun? Bir ekibin parçası olabiliyor musun? Yeni durumlara uyum sağlayabiliyor musun? Güvenilir misin? Sorumluluk alabiliyor musun? Sorularını da soracak. O halde doğru tercih yalnızca bir üniversiteye yerleşmek değildir. En doğru tercih öğrenmeye, gelişmeye ve insanlığa faydalı olmaya açık bir hayatı tercih etmektir. Sevgili gençler, sonuç belgenizi açtığınızda veya sonuç belgenizi internet sayfasından öğrendiğiniz anı hatırlayın. Belki sevindiniz, belki beklediğinizden farklı bir sonuç gördünüz, belki ailenizle birlikte büyük bir mutluluk yaşadınız, belki de birkaç dakika boyunca hiçbir şey söylemeden ekrana baktınız. Şunu açıkça ifade etmek istiyorum ki, sınav sonucunuz tabii ki önemlidir. Fakat sizin insan olarak değerinizi asla belirlemez. Bir puan ahlakınızı, vicdanınızı, merhametinizi, cesaretinizi, sabır gücünüzü, sanatsal kabiliyetinizi, insan ilişkilerinizi ve gelecekte neler üretebileceğinizi bütünüyle ölçemez. Sınav bir ölçme aracıdır ama hayatın tamamı asla değildir. Bir kapıyı açabilir veya bazı kapıları şimdilik kapalı gösterebilir. Fakat kendisini geliştiren, çalışan ve yeniden başlayabilen insan için hayat yeni kapılar açmaya devam eder. Bu cümleyi özellikle kıymetli ailelerimizin de duymasını istiyorum. Kıymetli aileler, çocuğunuzun aldığı puan sizin anne veya baba olarak başarınızın da tek ölçüsü değildir. Çocuğunuzu puan üzerinden övmek ya da puan üzerinden değersizleştirmek tercih sürecindeki en büyük yanlışlardan biridir. Nitekim Milli Eğitim Bakanlığımızın yayınladığı kılavuzda öğrencilerimize şöyle bir hatırlatma yapılıyor. Sınav sonuçları veya yerleşeceğiniz bölümler sizin için değerinizin ölçüsü değildir. Velilere ise çocuklarının sonuç ne olursa olsun sevgi ve desteğin değişmeyeceğini hissettirmenin önemini vurguluyor. Bir genç ailesinin koşulsuz desteğini hissettiğinde daha sağlıklı karar verir. Fakat sürekli eleştirilen, başka çocuklarla kıyaslanan ve ailesinin hayal kırıklığı olarak görülen bir genç, kendi kararını değil, ailesinin öfkesinden veya toplumun yargısından kaçacağı kararı verebilir. Kıymetli anne ve babalar, bu süreçte birazdan söyleyeceğim şu cümlelerden kesinlikle uzak duralım. Bu kadar masraf yaptık, aldığın puana bak. Komşunun çocuğu senden daha yüksek aldı. Biz senin yaşındayken böyle imkanlara sahip değildik kuzum. Bu sıralamayla zaten bir şey olmaz ki. Senin yerine ben olsaydım... Evet, bu ve buna benzer cümleler asla çözüm üretmez. Aksine gencimizin kendisine olan güvenini azaltır. Onun için bunun yerine şöyle demek gerekiyor. Sonucunuz ne olursa olsun seni seviyoruz. Şimdi önümüzdeki seçenekleri birlikte inceleyelim. Sen nasıl bir bölümde mutlu olacağını düşünüyorsun veya ne yapmayı düşünüyorsun? Bizden nasıl bir destek bekliyorsun? Bir uzmandan yardım alarak bilinçli bir liste oluşturalım gibi cümleleri söyleyebilirsiniz. Unutmayalım ki evlatlarımızın bu dönemde en büyük ihtiyacı her sorunun cevabını bilen anne baba değildir. Onların en büyük ihtiyacı kendisini dinleyen, sakinliğini koruyan ve yanında olduğunu hissettiren bir ailedir. Üniversite tercih dönemi bazen evlerin en gergin dönemlerinden biri haline gelebiliyor. Öğrenci başka bir şehirde okumak istiyor, aile istemiyor. Aile tıp istiyor, öğrenci mühendislik düşünüyor. Öğrenci sanatla ilgileniyor, aile iş imkanı kaygısı taşıyor. Baba devlet üniversitesi istiyor, anne burslu vakıf üniversitesini değerlendiriyor. Öğrenci mezuna kalmak istiyor, aile mutlaka bu yıl yerleşmesini talep ediyor. Tabii ki bütün bu görüş ayrılıkları kesinlikle doğaldır. Önemli olan farklı düşüncelerin nasıl konuşulduğudur. Tercih masasının bir mahkeme salonuna dönüşmemesi gerekir. Öğrenci sanık, anne savcı, baba hakim olmamalıdır. Tercih masası verilerin, duyguların, imkanların ve hedeflerin birlikte değerlendirildiği bir istişare masası olmalıdır. MEP kılavuzunda tercih sürecindeki iletişim 5 önemli temelde alındığını ben gördüm. Ve Milli Eğitim Bakanlığımızın velilere dönük hazırladığı bu kılavuz içinde gerçekten teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık. Bu kılavuzda bu süreçte tercih sürecindeki iletişimin başlıklarını da şöyle oluşturmuş. 1. Karşılıklı anlayış ve etkin dinleme. 2. Ortak karar verme. 3. Gerçekçi ve bilgiye dayalı hareket etme. 4. Profesyonel uzman desteği alma. 5. Koşulsuz sevgi, güven ve kabul. İsterseniz şimdi çok kıymetli annelerimize, babalarımıza yani velilerimize küçük bir uygulama önermek istiyorum. Çocuğunuzla tercih konuşmasına başlamadan önce ona şu soruları sorabilirsiniz. Nasıl bir üniversite hayatı hayal ediyorsun? Hangi dersleri çalışırken zamanın daha hızlı geçtiğini hissediyorsun? İnsanlarla sürekli iletişimde olacağın bir iş mi, daha sakin ve analitik bir çalışma düzeni mi sana uygun? Bir meslekten en büyük beklentin nedir? Başka şehirde yaşamaya hazır olduğunu düşünüyor musun? Tercih sürecinde seni en fazla kaygılandıran şey nedir? Bizim düşüncelerimizden çekindiğin için söyleyemediğin bir şey var mı? Bu soruların ardından gerçekten dinleyin. Hemen itiraz etmeyin. İlk dakikada çözüm üretmeye de çalışmayın. Bazen gençlerin ihtiyacı yeni bir tavsiyeden önce gerçekten dinlendiğini hissetmektir. Sevgili gençler, ailenizin ekonomik şartlarını, güvenlik kaygılarını ve hayat tecrübesini de görmezden gelmeyin tabii ki. Bu benim hayatım, kimse karışamaz şeklindeki bir tavır da sağlıklı değildir. Evet, üniversiteyi siz okuyacaksınız. Bu mesleği siz yapacaksınız. Fakat bu yolculukta ailenizin maddi ve manevi desteğine ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu nedenle tercih, öğrenci adına ailenin verdiği bir karar olmamalı. Öğrencinin sorumluluğunda fakat ailenin ve uzmanların katkısıyla olgunlaşan bir karar olmalıdır. Çocuğun yerine tercih yapmak tabii ki doğru değildir. Fakat çocuğu tamamen yalnız bırakmak da doğru değildir. Doğru yaklaşım aslında şudur: kararın sahibi öğrenci, yol arkadaşları, aile ve rehberlik uzmanlarıdır. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, tercih süreci gelişi güzel karar verilmemesi gereken bir süreç olduğunu üzerine basa basa söylüyoruz. Nitekim Milli Eğitim Bakanlığımızın kılavuzunda sağlıklı karar vermenin temel basamakları ele alınmış. Onun için bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir, sağlıklı bir karar alabilmek için önce mevcut durumu tanımlamak gerekiyor. Sonra seçenekleri araştırmak, seçenekleri değerlendirmek, seçenekleri sıralamak ve kararı resmi olarak tamamlamak. İşte bu basamaklar çerçevesinde tercih sürecini yönetmek gerekiyor. Peki mevcut durumu tanımlamakta neyi kastediyoruz? İşte burada şu soruları sormak gerekiyor. Başarı sıram nedir? Hangi puan türlerim hesaplandı? İlgilerim nelerdir? Hangi derslerde ve etkinliklerde güçlüyüm? Nasıl bir çalışma ortamı bana uygundur? Benim için vazgeçilmez olan nedir? Ailede kendisine şu soruları sormalı çocuğunun bu soruları karşısında. Çocuğumuzun gerçek başarısı ve imkanları nelerdir? Onun hayallerini ne kadar tanıyoruz? Aile olarak barınma, ulaşım, eğitim masrafları konusunda hangi imkanlara sahibiz? Bu ilk adımda hayaller küçültülmez fakat gerçekler de saklanmaz. İşte böyle bir adım. Öğrencinin mevcut durumunun değerlendirildiği, yazıldığı, ailenin de mevcut durumunun değerlendirildiği, müzakere edildiği bir basamak, ilk basamak. Bu basamakları yazmak, çizmek, oluşturmak hayallerin küçültülmesi değil ama gerçeklerin de saklanması anlamına gelmeyecek bir basamak. Bu basamağı atladıktan sonra, yaptıktan sonra ikinci basamak seçenekleri araştırmak. Orada da başarı sırasına göre, öğrencinin aldığı başarı sırasına göre, puan türüne göre uygun bölümler belirlemek. Üniversitenin adı ve geçen yılki sıraları yazmak değil sadece burası. Bölümün ders planlarını incelemek, eğitim dilini öğrenmek, hazırlık sınıfı olup olmadığına bakmak, zorunlu staj koşulları var mı araştırmak, akreditasyon durumu var mı incelemek, kampüsün nerede olduğunu belirlemek, şehirdeki barınma ve ulaşım imkanlarını sormak ve mezunların hangi alanlarda çalıştığına bakmak. Araştırma basamağını geçtikten sonra seçenekleri değerlendirme basamağına geldik. Bu basamakta da hangi seçeneğin güçlü ve zayıf yönleri var, bunların masaya yatırıldığı bir basamaktır. Örneğin çok güçlü bir akademik kadrosu bulunan bir bölüm ama öğrencinin yaşamak istemediği bir şehirde olabilir. Burslu bir üniversite ama ulaşım bakımından aileyi zorlayabilir. Çok bilinen bir üniversitenin seçilen bölümündeki laboratuvar ve uygulama imkanları yetersiz olabilir. daha az tanınan bir üniversitede ise öğrencinin hedeflediği alanda güçlü bir akademik ekip bulunabilir. Dolayısıyla tek bir ölçüde bakmadan seçeneklerin değerlendirildiği üçüncü basamak. Dördüncü basamak ise artık seçenekleri sıralamak. İşte burası oldukça kıymetli. Kişinin mevcut durumuna göre ailenin ekonomik durumu ve beklentileri doğrultusunda öğrenci kendi gerçek istek sırasını işte bütün bunlardan sonra sıralamış olmalı. Hangisinin puanı daha yüksek sorusu yerine puanımın yetmesi halinde en çok hangisine gitmek isterim sorusu önemli. Tercih sırası bir prestij sıralaması değildir. Tercih sırası öğrencinin samimi öncelik listesi olmalıdır. Ve beşinci basamak işte bundan sonra kararı verme basamağıdır. Bölüm ve üniversite kodları kontrol edilir. Aynı isimli programların farklı üniversitelerde veya farklı kampüslerde bulunabileceği hatırdan çıkarılmamalıdır. Eğitim dili, burs oranı, program türü ve özel koşullar yeniden gözden geçirilmeli ve tercihler resmi sistemde öğrenci tarafından girilmeli yani sisteme ve sonra açıklama günü ve tarihi beklenmeli. Evet, işlem tamamlandıktan sonra da işte kontrol edilir, bir süresi alınır, saklanır ve tercih yapmak yalnızca kaydet tuşuna basmak da değildir tabii ki. Doğru tercih, araştırma, değerlendirme, istişare ve sorumluluk sürecinin tamamlanması halinde kaydet tuşuna basmaktan ibarettir diye ifade etmek istiyorum. Sevgili gençler, üniversite tercihinde en çok araştırılması gereken şey üniversiteler değildir. Öncelikle araştırılması gereken kişi sizsiniz. Çünkü kendisini tanımayan insan bütün bölümleri araştırsa bile hangisinin kendisine uygun olduğunu belirlemekte zorlanır. Bundan dolayıdır ki kendinize şu soruyu sorun. Hangi konuları araştırırken zamanın nasıl geçtiğini fark etmiyorum. Hangi problemleri çözerken kendimi daha güçlü hissediyorum. İnsanlarla konuşmak, onları dinlemek ve ikna etmek mi hoşuma gidiyor? Yoksa veriler, sayılar, sistemler, teknik problemlerin üstünde çalışmak mı? Sanatsal üretim mi beni besliyor? Laboratuvar ortamı mı? Saha çalışması mı? Ofis düzeni mi? Çocuklarla, hastalarla, makinelerle, doğayla, yazılımla, metinlerle veya sayılarla çalışmak mı beni daha çok heyecanlandırıyor? Bir meslek, yalnızca o mesleğin ünvanından ibaret olmadığını hepimiz biliyoruz. Meslek, her sabah nasıl bir ortama gireceğiniz, kimlerle iletişim kuracağınız, hangi sorunlarla karşılaşacağınız ve günün önemli bölümünü nasıl geçireceğiniz anlamına gelir. Örneğin bir öğrenci tıp istiyorum diyebilir. Peki uzun bir eğitim sürecine hazır mı? Yoğun insan ilişkileri, nöbetler, sorumluluk ve hastalıklarla karşılaşma konusunda dayanıklı mı? Bir başka öğrenci hukuk isteyebilir. Uzun metinleri okumayı, farklı görüşleri karşılaştırmayı, güçlü bir dil kullanmayı ve insan sorunlarıyla ilgilenmeyi seviyor mu? Mühendislik isteyen öğrenci sadece matematik notuna değil, sistem kurma, problem çözme, sabır ve uygulama becerilerine de bakmalıdır. Psikoloji düşünen öğrenci yalnızca insanları dinlemeyi sevmesini yeterli görmemelidir. Bilimsel araştırma, etik sorumluluk, uzun eğitim süreçleri ve duygusal dayanıklılık boyutlarını da araştırmalıdır. Öğretmenlik düşünen öğrenci çocukları sevmenin yanında anlatma, sabretme, sınıf yönetme, sürekli hazırlanma ve örnek olma sorumluluğunu da değerlendirmelidir. Bundan dolayıdır ki kıymetli gençler, kendinizi tanırken üç alanı birlikte ele almalısınız. Önce ilgi, neyi yapmaktan hoşlanıyorum, neye ilgi duyuyorum ve neyi yaparken zamanın çabucak geçtiğini düşünüyorum. Buna ilgi denir. 3. Yetenek. 2. Yetenek. Neyi öğrenmekte, uygulamakta güçlüyüm? Ve değer. Benim için hayatta ne önemlidir? Bazı öğrenciler ekonomik güvence ön planda tuttuğunu biliyorum. Ekonomik güvenceyi ön planda tuttuğunu biliyorum. Bazıları topluma fayda sağlamayı önemsediğini duyuyorum. Bazıları özgür ve üretken bir çalışma ortamı istediğini hissediyorum. Bazıları düzenli ve öngörülebilir bir iş hayatını tercih ettiğini duyar gibiyim. Bazıları ise sürekli değişen, hareketli ve riskli ortamlarda daha mutlu olduğunu tahmin ediyorum. Hiçbiri tek başına tabii ki yanlış değildir. Önemli olan öğrencinin kendisine ait cevabı bulmasıdır. Kıymetli gençler, şu cümleyi bir kez daha hatırlatmak isterim ki, başarı sıranız hangi kapıları çalabileceğinizi gösterir. Fakat hangi kapıdan girmeniz gerektiğine ilginiz, yeteneğiniz, değerleriniz ve hedefleriniz karar verir. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, değerli dinleyenlerimiz. En iyi üniversite hangisi sorusu tabii ki çok soruluyor. Fakat bu sorunun herkes için geçerli bir tek cevabı maalesef yoktur. En iyi üniversite, öğrencinin hedeflerine, ilgi alanına, öğrenme biçimine ve hayat şartlarına en uygun üniversitedir. Nitekim Milli Eğitim Bakanlığımızın yayınlamış olduğu kılavuzda da bu sorunun cevabı şöyle özetleniyor. Önce üniversitenin akademik imkanlarına bakılması gerektiği ifade ediliyor. Sonra uluslararası imkanları nelerdir? Buna bakmak gerekir diyor. Sonra fiziksel ve sosyal imkanları var mı? Burs ve maddi destek imkanları nelerdir? Mezuniyet ve kariyer desteği nasıl? Bu sorulara cevap verilmesi gerektiğini bizlere tavsiye ediyor. Dolayısıyla bir üniversitenin akademik imkanları incelemek için bölümün ders programını incelemek gerekir. Sadece bölümün adına bakmak yeterli değildir. Aynı isimdeki bölümlerin ders içerikleri üniversiteden üniversite tabii ki değişebilir. Dolayısıyla üniversitenin üniversite ders içeriklerine ve ders programlarını incelemek en doğru yoldur. İkincisi, akademik kadro kimlerden oluşuyor? Öğretim üyeleri hangi alanlarda çalışıyor? Buna bakmak gerekir. Üçüncüsü, bölüm ve program akredite mi? Akredite mi? Laboratuvar, proje ve araştırma imkanları var mı? Bunu araştırmak gerekiyor. Eğitim dili nedir? Hazırlık eğitimi zorunlu mu? Çift ana dal ve yan ana dal imkanları var mı? Yatay geçiş koşulları nelerdir? Staj ve uygulamalı eğitim gerçekten işliyor mu? Ve mezunların istihdam durumu nasıldır? Bunu incelemek gerekiyor. Tabii ki gençlerin en çok merak ettiği husus da uluslararası imkanlar. Nedir bunlar? Erasmus ve benzeri değişim programları bulunuyor mu? Bu programlar sadece broşürde mi yer alıyor, yoksa gerçekten öğrenci gönderiliyor mu? Çift diploma veya ortak programlar var mı? Uluslararası öğretim üyesi ve öğrenci çeşitliliği bulunuyor mu? Yurt dışında staj, yüksek lisans veya araştırma yapmak isteyen öğrencilere nasıl destek veriliyor? Üniversitelerin fiziksel ve sosyal imkanları da çok kıymetli tabii ki. Üniversite kampüsü nerede? Bölümün dersleri hangi yerleşkede, hangi kampüste yapılıyor? Ana kampüs başka, fakülte başka bir ilçede olabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Kütüphaneleri yeterli mi? Dijital kaynaklara erişim var mı? Laboratuvar ve atölyeler kullanılabilir durumda mı? Spor, sanat, öğrenci kulüpleri veya sosyal sorumluluk çalışmaları destekleniyor mu? Engelli öğrenciler için erişebilirlik şartları uygun mu? Özellikle maddi imkanı yetersiz olan öğrenciler için de diğer bir incelenmesi gereken alan da burs ve maddi destek imkanları. Ve bu bursun oranı nedir? Sadece öğrenim ücretini mi kapsıyor? Hazırlık sınıfı burs süresine dahil mi? Burs hangi hallerde kesiliyor? Başarı ortalaması şartı var mı? Yemek, yurt, ulaşım veya kitap desteği bulunuyor mu? Vakıf Üniversitesi'nde gelecek yıllardaki ücret artışları hangi şartlara göre yapılacak? Bunlara tek tek bakmak gerekiyor. Mezuniyet veya kariyer desteği de tabii ki incelenmesi gereken bir alan olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Üniversitenin kariyer merkezleri olduğunu biliyorum. Ve bu kariyer merkezleri aktif mi? Öğrenciye staj bulma, özgeçmiş hazırlama, mülakat becerisi kazandırma konusunda yeterli desteği kariyer merkezleri veriyor mu? Sektörle işbirlikleri bulunuyor mu? Mezun ağı güçlü mü? Üniversitenin adını taşımak elbette önemli. Fakat o üniversitenin öğrenciyi meslek hayatına nasıl hazırladığı hepsinden daha önemlidir. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığımızın yayınlamış olduğu veli kılavuzunda kıymetli velilerimizin, ailelerimizin ve öğrencilerimizin bir üniversitenin akademik kadrosundan eğitim diline, kampüs yaşamından konaklamaya, burslardan kariyer imkanlarına kadar bütün bu başlıkların tek tek kontrol edilmesini öneriyor. Burada ailelere yine bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kıymetli ailelerimiz, üniversite eğitiminin maliyeti yalnızca öğrenim ücreti değildir. Şehir dışındaki bir öğrencinin barınma, yemek, ulaşım, kitap, kişisel ihtiyaç, şehirler arası yolculuk ve sosyal yaşam giderleri de hesaplanmalıdır. Bazen ücretsiz bir devlet üniversitesinde başka şehirde okumak, aynı şehirde burslu bir vakıf üniversitesinde okumaktan daha yüksek toplam maliyet oluşturabileceğini hatırlatmak istiyorum. Bu nedenle kararlar aylık ve yıllık gerçek maliyet hesabıyla yapılmalıdır. Günümüzde gençlerimiz ve ailelerimiz tercih araştırması yaparken yoğun biçimde dijital araçlardan ve yapay zeka uygulamalarından yararlandığını tahmin edebiliyorum. Nitekim bu araçlar doğru kullanıldığında oldukça faydalıdır. Bölümleri çok güzel bir şekilde karşılaştırabilir, sorulması gereken soruları bizlere çıkarabilir, araştırma planı oluşturabilir, uzun bilgileri özetleyebilir. Ama burada da şöyle bir uyarı yapmak istiyorum. Tercih listesi yalnızca yapay zekanın önerilerine göre hazırlanmayacağını hatırlatmak istiyorum. Çünkü yapay zeka güncel olmayan veri sunabilir. Programın yeni özel koşulunu gözden kaçırabilir. Burs şartlarını yanlış yorumlayabilir. Öğrencinin aile koşullarını ve kişisel hedeflerini tam olarak değerlendiremeyebilir. Nitekim Milli Eğitim Bakanlığımız yayınlamış olduğu kılavuzda da yapay zeka ve dijital platformlardan edinilen bilgilerin mutlaka resmi ve güvenilir kaynaklarla doğrulanması gerektiğini vurguluyor. Dolayısıyla tercih sürecinde yapay zekanın dışında doğrulama kaynaklarımız şunlar olmalıdır. ÖSYM'nin güncel YKS yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu, YÖK Atlas, üniversitelerin resmi internet siteleri, YÖKSİS, İŞKUR'un meslek tanıtım kaynakları, Mesleki Yeterlilik Kurumu, URAP akademik performans verileri, TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün burs ve barınma duyuruları ve okul rehberlik servisiyle birlikte tercih danışmanlığı komisyonlarının ilgilerine ve güvenilir kaynaklara başvurmak gerekiyor. Şimdi tercih sürecinin daha teknik fakat son derece önemli bir bölümünü ifade ettikten sonra Eğitim Dünyası programını sonlandırmak istiyorum kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz. Öncelikle dedik ki puan ile başarı sırasını birbirinden ayıralım. Puan, adayın sınav performansına göre hesaplanan sayısal bir değerden oluştuğunu ifade etmiştik. Başarı sırası ise adayın aynı puan türünde sınava girenler arasındaki yerini belirlediğini, konumu belirlediğini ifade ettik. Sınavın güçlük düzeyi ve puan dağılımı her yıl değişebildiği için lisans tercihlerinde geçmiş yıllarla karşılaştırma yapılırken başarı sırası genellikle puandan daha sağlıklı bir göstergedir. Fakat geçen yılın başarı sırası da her zaman garanti değildir. Sadece yol gösterici bir veri olduğunu da buradan hatırlatmak istiyorum. Ön lisans programları için TYT puanı, lisans programları için bölümüne göre sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil puan türleri kullanıldığını biliyoruz. Özel yetenekli öğrenci alan programların başvuru ve sınav şartları ayrıca kontrol edilmeli. Bazı bölümlerde tercih yapılabilmesi için başarı sırası alt sınırı olduğunu da hatırlatmak istiyorum. Nitekim Milli Eğitim Bakanlığımızın yayınlamış olduğu kılavuzda 2026 tablosuna göre hukuk programları için eşit ağırlık puan türünde ilk 100 bin, mühendislik programlarının belirlenen kapsamı için sayısal puan türünde ilk 300 bin, mimarlık için sayısal puan türünde ilk 250 bin, tıp için sayısal puan türünde ilk 50 bin, diş hekimliği için ilk 80 bin, eczacılık için ilk 100 bin, öğretmenlik programları ve rehberlik psikolojik danışmanlık için ilgili puan türünde ilk 300 bin içinde bulunma şartı olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak bu koşullar güncellenebildiği için son karar öncesinde mutlaka 2026 YKS programları ve kontenjanlar kılavuzu sürekli takip edilmelidir. Burada başka bir önemli konu daha var ki, üniversite ve bölümün yanında yazan genel ve özel koşul kodları da muhakkak okunmalıdır. Sağlık raporu, yabancı dil yeterliliği, zorunlu hazırlık sınıfı, fiziksel yeterlilik, zorunlu staj, belirli araç veya materyal giderleri, öğretimin farklı bir kampüste yürütülmesi, uygulamalı eğitim koşulları, bütün bunlar özel koşullarda yer alabilir. Dolayısıyla programın adını beğenmek sadece yeterli değildir. O programın şartlarını taşıyıp taşımadığını kesinlikle bilmelisiniz. Özel kontenjanlardan yararlanabilecek olan okul birincileri, şehit ve gazi yakınları, milli sporcular, TÜBİTAK yarışmalarında başarılı adaylar, belirli sanat alanlarında üstün yetenekli öğrenciler, engelli veya sağlık sorunu bulunan adaylar ve kılavuza tanımlanan diğer aday grupları kendi durumlarına ilişkin açıklamaları ayrıca incelemelidir. Bir haktan haberdar olmamak, o hakkın otomatik olarak uygulanacağı anlamına gelmiyor. Kıymetli dinleyenlerimiz, devlet üniversitesi veya vakıf üniversitesi arasında değerlendirme yapılırken ön yargılarla hareket edilmemelidir. Devlet üniversitelerin hepsi iyidir, vakıf üniversitelerin hepsi imkan bakımından daha güçlüdür gibi genellemeler de doğru değildir. Her üniversite ve her bölüm kendi şartları içinde incelenmelidir. Devlet üniversitelerinde akademik geçmiş, öğretim kadrosu, araştırma imkanları, kampüs hayatı ve uluslararası programlar ve öğrenci destek hizmetleri değerlendirilmelidir. Vakıf üniversitelerinde ise öğrenim ücreti, burs oranı, bursun devam koşulları, ücret artış şekli, ödeme şartları ve bursun hangi hizmetler kapsadığı ayrıntılı bir şekilde ele alınmalıdır. %100 burslu ifadesini gördüğümüzde ise şu soruları sormalıyız. Burs sadece öğrenim ücretini mi kapsıyor, yemek ve yurt ücreti dahil mi? Yabancı dil hazırlık sınıfında burs devam ediyor mu? Normal öğrenim süresi aşılırsa neler oluyor? Çift anadal veya yan dal yapılırsa ek ücret alınıyor mu? Bursun kesilmesi için disiplin cezası, not ortalaması veya devamsızlık gibi şartlar var mı? Sonraki yıllarda ücretli hizmetlerin fiyatı nasıl güncellenecek? Üniversitenin sunduğu imkanlar nelerdir? Bunların hepsini tek tek incelemek gerekiyor. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, en çok karşılaştığımız bazı yanlış inanışları da ifade etmek istiyorum. En yüksek puanlı bölüm en iyi bölümdür. Hayır. Bu bölümün yüksek puanlı öğrenci alması, o bölümün her öğrenci için en doğru bölüm olduğu anlamına şüphesiz gelmez. Yüksek puan, talep ve kontenjan ilişkisini gösterir, kişisel uygunluğu asla göstermez. Popüler meslekler her zaman geleceğin meslekleridir. Hayır, iş dünyası sürekli değişiyor, hepimiz biliyoruz. Bugün popüler olan bir alanın gelecekteki istihdam şartları kesinlikle farklılaşabilir. Asıl önemli olan gencin temel becerileri ve değişime uygun gücüdür. Bir meslek seçildiğinde hayat boyunca aynı iş yapılır. Artık çalışma hayatı bu kadar da tek yönlü olmadığını hepimiz bildiğimiz için bu da yanlış bir kanaattir. İnsanlar farklı uzmanlıklara yönelebiliyor zaman içerisinde, yeni beceriler kazanabiliyor ve kariyerleri boyunca görevleri değişebiliyor. Üniversite tercihi önemlidir fakat insanın hayat boyu değiştirilemez kaderi değildir. Sadece sayısal bölümlerin iş imkanı vardır cümlesi de yanlış. Bu da doğru değildir. Her alanda kendisini geliştiren, yabancı dil bilen, dijital beceri kazanan ve mesleki yeterliliğini artıran kişiler için fırsatlar bulunabilir. İstihdam yalnızca puan türüne değil, kişinin niteliğine, deneyimine ve değişen ihtiyaçlara da bağlıdır. Üniversitenin adı bölümden daha önemli olduğunu daha önce ifade etmiştik. Bunu da buradan şöyle düzeltmek istiyoruz. Üniversitenin imkanları önemlidir. Okuyacağı bölüm de önemlidir. Ancak üniversitenin adı bölümden daha önemli değildir. Çünkü bazı öğrenci okuyacağı bölümle uyumu da en az üniversitenin adı kadar önemlidir. Çok bilinen bir üniversitede istemediği bölüm okumak yerine hedefiyle uyumlu ve nitelikli bir programı seçmek bazı öğrenciler için daha doğru olabilir. Onun için üniversitenin adı bölümden daha önemlidir ifadesi, cümlesi, anlayışı yanlıştır. Meslek sadece yüksek maaşa göre seçilmelidir. Gelir önemlidir. Bu da çok doğru bir yaklaşım değildir. Tabii ki mesleğin çalışma koşulları, insan yüklediği sorumluluk, kişilikle uyumu ve yaşam biçimine etkisi de kesinlikle değerlendirilmelidir. başarı sıram yetiyorsa o bölümü mutlaka yazmalıyım ifadesine baktığımızda bu da çok doğru bir ifade veya anlayış değil. Başarı sırası size bir imkan sunar, sizin adınıza karar vermez. Gitmek istemediğimiz hiçbir programı puanın boşa gitmesini düşüncesiyle lütfen listenizi ilave etmeyin. Sosyal medyadaki bilgiler yeterli midir? Bu da yeterli değildir. Bunun için resmi kılavuzlar ve genellikle güvenilir kurumsal kaynaklar esas alınmalıdır. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler. Son olarak tercih işlemini tamamlamadan önce küçük bir kontrol yapalım. Başarı sıramı ve puan türümü kontrol ettim mi? Bölümün başarı sırası şartını taşıyor muyum? Program kodunu doğru girdim mi? Üniversitenin bulunduğu şehir ve kampüsü araştırdım mı? Bölümün eğitim dilini ve hazırlık şartını biliyor muyum? Ders programını inceledim mi? Akreditasyon durumunu araştırdım mı? Barınma ve ulaşım imkanlarını öğrendim mi? Bursun kapsamını ve devam şartlarını okudum mu? Genel ve özel koşul kodlarını kontrol ettim mi? Bu bölüme yerleşirsem gerçekten gider miyim? Listem benim gerçek istek sıramı yansıtıyor mu? Bir rehber öğretmen ve psikolojik danışmandan görüş aldım mı? Tercihlerimi son gün ve son saate bırakmadan sisteme girdim mi? Bu kontrolleri yapmak gerekiyor. Sevgili gençler, üniversite bir sonuç değil, yeni bir başlangıçtır. Gideceğiniz üniversitenin adı kadar orada göstereceğiniz gayret, kuracağınız güzel ilişkiler, okuyacağınız kitaplar, yapacağınız projeler, kazanacağınız yabancı dil, geliştireceğiniz mesleki beceriler ve ortaya koyacağınız şahsiyet oldukça önemlidir. Lütfen puanınızı küçümsemeyin fakat putlaştırmayın. Ailenizin görüşünü kesinlikle dinleyin fakat kendi sorumluluğunuzdan kaçmayın. Hayal kurun fakat verileri ihmal etmeyin. Uzmanlardan destek alın fakat son kararınızın sorumluluğunu taşıyın. Ve şunu unutmayın. Başarı sırası bir gencin hayattaki sırası değildir. Üniversite tercihi insanın değerini belirleyen bir hüküm değildir. Tercih bir tabela seçimi değil, bir öğrenme, gelişme ve üretme iklimi seçimidir. Kıymetli anneler ve babalar, evlatlarınızın yerine yürümeyin. Fakat yürüdükleri yolda onları da yalnız bırakmayın. Onlara yön gösterin, güven verin, dua edin ve yanlarında olun kesinlikle. Ve sizler için şu cümleyi ifade etmek istiyorum ki, bir sınav sonucu bazı kapıları açabilir, ancak kendisini tanıyan, çalışan, öğrenen, değerlerini koruyan ve yeniden ayağa kalkabilen insan, hayatın kapalı görünen duvarlarında bile yeni kapılar açabilir. 2026 YKS tercih sürecinin bütün gençlerimiz için, ailelerimiz için, ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Tercihlerinizin gönlünüze huzur, hayatınıza başarı ve ülkemize fayda getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Ve bütün gençlerimize, öğrenme arkadaşlarımıza yolları açık, bahtları güzel, geleceği aydınlık olsun. Sağlıkla, umutla, başarıyla kalınız efendim. Bir sonraki Eğitim Dünyası programında buluşmak dileğiyle kalın sağlıcakla, Rabbime emanet olunuz.